Ayrım 24, sayfa 172. Doğrudan aruz ölçüsünü ilgilendirmese bile musiki olayının divan edebiyatındaki yerini belirlemesi ve musikinin aruzla olan ilişkilerini açıklaması bakımından Sabahattin Eyüboğlu'nun düşünceleri de önemlidir. Ona göre Yahya Kemal'in şiirinin musiki ile akrabalığı vardır. Dipnot 22. Sabahattin Eyüboğlu, Yeni Türk Sanatkarı yahut Frank'ten Türk'e Dönüş. İnsan Dergisi, Nisan 1938, N1, S34. Ancak bu, Verlaine'den ve sembolistlerdendir. Dipnot 23, AG, S35. Sayfa 173. Bu görüşü Vasfi Mahir kabul etmez. Ona göre musiki ihtiyacını göz önünde tutmaktan öte, her şeyden evvel musiki düsturu söz konusudur. Bunu da Avrupalı Verlaine değil, divan şairleri ortaya koymuştur. Vasfi Mahir, divan şairleri için bu müthiş sanatkarların şekil, ahenk ve kelimeye ait estetikleri de şaşılacak bir şeydir, diyor. Dipnot 24. Vasfi Mahir Koca Türk. Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı. Varlık Dergisi 15 Ocak 1936, N61, S201. Fuzuli'de, Baki'de, Nef'i'de, Nedim'de duyguyu yalnız mana değil, aynı zamanda ses de anlatır. Derken, dipnot 25, sesi gündeme getiriyor. Dipnot 25, AG, S201. Bu ses, musiki ihtiyacını gideren sestir, ahenktir. O, bu ifadesiyle sesi, musikiyi, duyguyu iyi verebilmek için gerekli bir yöntem, önemli bir araç olarak değerlendirmiş olur. Bu konudaki şaşılacak düşüncesi de şudur. Şiirde her şeyden evvel musiki düsturunu Verlaine'den 300 yıl önce divan şairleri meydana koymuştur. Dipnot 26. AG S201. Aruz'un musiki yönünden oldukça zengin ve milli olmak bakımından da artık Türkleştiğini öne süren bir başkası da Lamia Kırgız'dır. Faruk Nafiz'in şiirinde bir musiki varsa bunu aruz ölçüsü kullanmasına borçlu olduğunu belirttiği yazısında şöyle diyor. Faruk Nafiz, Türk dilinin eşsiz musikisine karşı olan kuvvetli hakimiyetini hiç şüphesiz aruz kültürüne borçludur. Dipnot 27. Lamia Kırgız, Faruk Nafiz ve Türk Şiiri, Orta Anadolu Dergisi, Aralık 1939, N4-5, S7. Onun kullandığı aruz artık yabancı bir edebiyatın hakimiyetinden tamamen kurtulmuş ve Türkçeleşmiştir. Dipnot 28. AG S7. Sayfa 174. Araştırmanın söz konusu olduğu yıllarda serbest şiir çalışmaları da gündemde olduğu için polemikte bir üçüncü taraf daha ortaya çıkar. Ancak hece ölçüsü henüz serbest şiiri kendisine rakip tanımamaktadır. Özellikle hece bir inkılap vecibesi olarak sunulduğu için şurada burada hece mi serbest şiir mi ikilemi yer almamaktadır. Yalnız 1939 yılında yayınlanan bir konferans kitapçığında Ali Nihat Tarlan şahsen diye özelleştirdiği serbest şiir yanlısı düşünceleri arasında şunlara yer veriyor. Serbest nazım bence ideal bir nazım şeklidir. Ben şahsen şiirde o anın ahengini duymak isterim. Kalıplara sığdırılmak için zorlanan şiir otomatik, arızi bir ahenge varabilmek için hakiki mahiyetini feda ediyor zannındayım. Bu sözlerimden şimdiye kadar aruz ve hece vezinlerinde yazılan şiirleri kusurlu buluyorum zannedilmesin. Hayır, o kalıplar dahilinde de çok güzel şiirler yazılmıştır ve yazılır. Buna kimse bir şey diyemez. Yalnız ben şahsen serbest nazma taraftarım. Dipnot 29. Doktor Ali Nihat Tarlan, Sanat Bakımından Edebiyatımızın Dahili Tekamülü, CHP Konferansları serisi, kitap 3, S35. Bu taraftarlığında da serbest nazmın aslında çok güç bir yöntem olduğunu, telleri ipten bir musiki aletiyle terennüm etmeye benzediğini, dolayısıyla kudretinin muhteşem manzarasını seyrettirmek isteyen sanatkar için kullanılabileceği düşüncesinin payı vardır. Hece ve aruzda mükemmel bir muvaffakiyet gösterdiği halde kendini ifade ettiğine kâni olmayan sanatkara, gücünü göstermek için tek yol kalıyor. Serbest şiir. Dipnot 30. AG S 36. Sayfa 175. E. Dil. Dille ilgili net bir polemiğe rastlamıyoruz. Ancak divan edebiyatı ile ilgili bütün yazılarda değinilen konulardan biri bu edebiyatın dilidir. Ayrıca Türkçenin sadeleştirmesi ile ilgili en yoğun çalışmalar da 1930'lu yıllarda olduğu için bu dönemin inkılap edebiyatı hedefini belirlerken bunların başında yine dil gelir. Türkçenin sadeleştirilmesi yolunda daha verimli sonuçlar elde etmek için kurulan Türk Dil Kurumu, dille gelen tartışmalarda belirleyici ve yönlendirici bir etki yapar. Dille ilgili polemik yapılanma iki çizgide kendini gösterir. Türkçenin ileride alacağı biçimin belirlenmesi için ne tür çalışmalar yapılabileceği, Türkçede artık kullanılmamasına karar verilen kelimelerin yerine hangi yöntemlerle yeni kelimelerin üretilebileceği tartışmaları bu çizgilerden birini oluşturur. Bir diğer çizgi ise dilin geçmişine yönelen eleştiri ve kabullenişler tipindeki değerlendirmelerdir. Bu noktada tarih gündeme gelir. Türkçenin tarihi çeşitli dönemlerde aldığı biçimler üzerine Türkçe için iyi veya kötü olmuştur gibi değerlendirmeler söz konusudur. Bize asıl bu ikinci çizgide gelişen tartışmalar gereklidir. Çünkü divan edebiyatı denince Osmanlıca ve daha güzel planda divan dili öne çıkar. Türkçenin bu evresi Türkçe için nasıl bir değer taşır, Türkçe bu evresinde bir şeyler kazanmış mıdır yoksa yitirmiş midir gibi tartışmalar, dil polemiğinin asıl bizi ilgilendiren yanını oluşturur. İnkılap edebiyatı dilinin kendi iç problemleri ve bunlar çerçevesinde yapılan polemikler ise daha çok çağdaş dil biliminin alanı içinde kalmaktadır. Her ne kadar Yaşar Nabi, aramızda kaside veya ağdalı lisan müdafası yapanlar kalmamıştır. Dipnot 1. Yaşar Nabi Nayır, Cumhuriyet'in 15 yılında edebiyatımız, Varlık Dergisi, 1 Kasım 1938, N128, S115. Diyorsa da, divan edebiyatının kullandığı dil eleştirilmektedir. Yaşar Nabi, kalmışsa bile bunların umumi gidişte reyleri yoktur, diyor. Dipnot 2. AG S115. Sayfa 176. Belki Türkçenin ileride alacağı biçimde reyleri yoktur ama hiç olmazsa dil tarihinin doğru yazılması açısından görüşlerine gerek vardır. Aynı yazıda divan edebiyatının halk dilinden uzaklaştığı, bugün için böyle bir edebiyattan ancak Osmanlı dilini öğrenmek yolunda uzun yıllar harcamış olan küçük bir münevver zümresi istifade edebileceği ileri sürülmektedir. Dipnot 3. AG S115. Divan dilinin en çok eleştirilen yanı halk dilinden uzaklaştığı düşüncesidir. Bu uzaklaşmanın ne olduğu veya nasıl bir yere gelmişse uzaklaşmış sayılacağı gibi noktalar konunun polemik yanını oluşturmaktadır. A. Rıza Korap, divan edebiyatı kullanıldığı dil, üslup ve mazmun itibariyle bütün kitleye hitap edememekte, diyor. Dipnot 4. A. Rıza Korap, Sanatın Bizdeki Tecellisi, Bilgi Yurdu Dergisi, Ocak 1940, N39, S3. Ona göre buna rağmen divan şairleri öz sanat eserleri ortaya koymuşlardır. Yani onların bütün problemi bu dil olayından kaynaklanmaktadır. Hatta divan edebiyatının dili müsait olsaydı bu şairler o eserleriyle dünya edebiyatında Shakespeare ve Dante gibi beynelmilel birer mevki alırlardı. Dipnot 5 diyerek dillerini tek eksiklik veya dezavantajları olarak gösteriyor. Dipnot 5, AG S3. Bozkurt dergisinde Bozkurt imzasıyla yayınlanan bir yazıda da bu dilin pürüzlü, ağdalı, anlaşılmaz kelimelerle dolu, dipnot 6, olduğu belirtiliyor. Bozkurt, Birri Efendi, Bozkurt dergisi 15 Haziran 1936, N2, S6. Bu belirlemeler, yani pürüzlü, ağdalı ve anlaşılmaz sıfatları, yaklaşık olarak aynı şeyi ifade ediyorlar. Bütün olay anlaşılmamasıdır. Bütün kitleye hitap edememe de aynı noktada değerlendirilebilir. Burada bir ikilem ortaya çıkıyor. Divan edebiyatının diline karşı çıkanlar, yani onu anlaşmazlıkla suçlayanlar, bu ikilemi görmek zorundadır. O da şudur. Ya dilin kendisinde bir çetrefillik vardır ya da anlamak durumundakilerin anlayamamaları söz konusudur. Yani ya dilin yapısından kaynaklanan bir durum ya da hitap ettiği kesimin durumu böyle bir sonuca yol açmaktadır. Sayfa 177. Bozkurt dergisindeki yazı bunlardan birincisini ileri sürer. Ona göre anlaşılmaz kelimelerden oluşan bir dil vardır. Olayın bu cephesini öne alanlar genellikle Türkçe'ye sızan yabancı kaynaklı kelimelerden dem vururlar. Bunu bir çeşit dil anarşisi olarak görenler vardır. Divan şairlerini böyle bir dil anarşisi, kültür kargaşası ve din ablukası döneminden geldikleri için talihsiz olarak niteleyen Rüştü Şardağ, onların bu halin esiri oldukları için bundan kurtulamayacaklarını belirtiyor. Dipnot 7. Rüştü Şardağ, Edebiyatımız ve İnsana Bağlılığı. Yeni İnsanlık Dergisi, Nisan 1940, N3, S14. Osman Nuri, Dil Bayramı kutlamalarında yaptığı bir konuşmada, Kanuni zamanında yetişen Fuzuli ve Baki gibi şairler, yazdıklarını halk diliyle, Türkçe değil, Arapça ve Farsça sözlerle doldurdular. Dipnot 8, diyor. Osman Nuri Peremeci, Dil Bayramı dolayısıyla bir konuşma. 6 Ok Dergisi, Haziran 1935, N20, S15. Bu ifade, her ne kadar Arapça ve Farsça sözlerin varlığından kaynaklanan bir anlaşılmazlıktan söz etse de, asıl Türkçeyi halkın konuştuğu bir dil olarak görme düşüncesi açığa çıkmaktadır. Dilin kendisindeki anlaşılmazlığın yanında, onu anlamak durumunda olanların da halk olarak gösterilmesi, dilin hitap ettiklerinin de bu anlaşılmama olayında etkili olduğunu göstermektedir. Yazının bir yerinde Osman Nuri, Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun hikayesinde en çok özenip bezenerek yazdığı bu parçayı, Arapça, Farsça bilmeyen, bayağıca okuyamayan halk anlar mı? Diye soruyor. Dipnot 9. AG S15. Cevabı sorunun içinde gizlidir. Burada hem anlaşılmamaya neden olan Arapça ve Farsça kelimeler hem de okuma yazma bilmediği için onları anlayamayan halk tabakası gündeme getirilmiştir. Sayfa 178. Aynı yazıda Baki'nin dilinin de ağdalı, halk için anlaşılması güç olduğu vurgulanırken yine bu düşünülenlerin halk için geçerli olduğu ortaya çıkmaktadır. Dipnot 10. AG S15. Agah sırrı bu Arapça ve Farsçanın Türk dili içindeki etkinliğini verirken, dili yabancı dillerin tesiri altında orijinalitesini kaybetmiş olan edebiyat ifadesini kullanıyor. Dipnot 11. Ne Sefa Coşkun. Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz? S38. İşi daha öte çizgilere götürerek, dili Arap, Acem olan bir taklit edebiyatı. Dipnot 12. Veya her şeyden evvel konuştuğu dil Türk'ün dili değildi. Dipnot 13 diyenler de vardır. Dipnot 12. Kadri Gür'ün İnkılap Edebiyatı Var mı? Gündüz Dergisi, Şubat 1937, N11, S261. Dipnot 13. Nesip Yağmurdereli İki Türlü Edebiyat. Doğuş Dergisi, Ocak 1936, Y4, N1, S2. Bunlar divan edebiyatının dilini ağır ve anlaşılmaz bulmaktan öte, Türkçe saymayan, tümüyle yabancı bir dil gibi değerlendirenlerin sözleridir. Divan edebiyatının diline Türk'ün dili değildir diyen Nesip Yağmurdereli, divan edebiyatı içinde yabancı edebiyat sözünü kullanıyor. Agah Sırrı da onun için nasıl, hangi gerekçeye dayanılarak milli edebiyat denebileceğini soruyor. Yani divan edebiyatının dilindeki Arapça ve Farsça kelimeler onun hem dilinin hem de bizzat kendinin milli olup olmadığı konusunu tartışma alanına getiriyor. Bu açıdan bakılınca dil tartışmalarının milli edebiyat tartışmaları ile birlikte yürüdüğü söylenebilir. Onun milli bir edebiyat olduğunu ileri sürenler dilinin Türkçe olduğunu, her şeye rağmen Türkçe kurallarının geçerli olduğunu, Arapça ve Farsça kelimelerin de onun varlığında eridiğini ileri sürerlerken, ona milli bir edebiyat gözüyle bakmayanlar onun dilini de yabancı görmektedirler. Muammer Lütfi Bağış'ı, Ulusal Edebiyata Doğru adlı yazısında milli bir edebiyatın oluşmasına katkı için daha önceki Türk edebiyatlarını yorumlar. onların hiçbirini milli bir edebiyat standardında bulmaz. Dipnot 14. Muammer Lütfi Bahşi, Ulusal Edebiyata Doğru, Çağlayan Dergisi, Aralık 1935, N1, S1. En çok da Osmanlı Edebiyatı'na karşı çıkar ve gerekçe olarak da divan edebiyatı da Türk'ün öz dilini konuşmadı der. Dipnot 15. AG, Ocak 1936, N2, S1. Sayfa 179. Kazım Nami ise olayı doğrudan milli dil olup olmadığı noktasına götürür. Yani milli edebiyat kavramına sığınmadan doğrudan milli dil kavramını gündeme getirir. Böylece dil polemiği içinde bir de milli dil seçeneği ortaya çıkar. Ona göre divan edebiyatının dili tamamıyla milli dil olmaktan uzaktır. Dipnot 16. Kazım Nami Duru, Hümanizma ve Klasizma, Yeni Kültür Dergisi, Ocak 1940, N49, S230. Bu görüş, divan edebiyatının dilini Türkçe saymayan, yabancı ve taklit olarak görenlerle çakışmaktadır. Ne türlü anlatılırsa anlatılsın, sonuçta divan edebiyatının dili eleştirilmekte, Türkçenin geleceği ile ilgili planlamalarda hiçbir biçimde gündeme getirilmemesi gerektiği su yüzüne çıkmaktadır. Bu açıdan klasik edebiyatı bir kaynak ve temel olarak alanların kullanımı içinde düşünürsek, divan edebiyatının dili klasik de olamaz. Dipnot 17. AG S230. Yani bu dil ne milli ne klasik, yalnızca yabancı bir dildir. Buraya kadar verilen görüşler hemen hemen birbirini destekleyerek topluca bu sonuçta birleştirilebilecek karakterdedir. Bu ortak düşüncenin en önemli gerekçesi kullanılan yabancı kelimelerin varlığıdır. Anlaşılmamasını öne sürenler vardır ama bu da yabancı kelimelerden kaynaklanmaktadır. Divan edebiyatı dilinde Arapça ve Farsça kelimelerin varlığı üzerinde tartışılmaya gerek olmayan bir gerçektir. Bu noktada değil de asıl bu var olan kelimelerin Türkçe içindeki konumları konusu bir tartışma zemini oluşturmaktadır. Polemiğin boy verdiği bu konum tartışması buraya kadar bir eleştiri planında verilmiş oldu. Getirilen eleştiriler de kendi bünyelerinde haklılıklarını ortaya koyan örneklerden ve yeterli açıklamalardan uzak daha çok genelleme havası taşımaktadırlar. Sayfa 180. Eleştirilerin yer aldığı yazıların başlıklarıyla ilgili bir değerlendirme bunların hangi bakış açısında ortaya konduğunu belirtebilir. Ulusal edebiyata doğru, iki türlü edebiyat, inkılap edebiyatı var mı, milli bir edebiyat yaratabilir miyiz, dil bayramı dolayısıyla bir konuşma, edebiyatımız ve insana bağlılığı, sanatın bizdeki tecellisi, Cumhuriyet'in 15 yılında edebiyatımız, hümanizma ve klasizma. Bu başlıkların hemen tümünde yazıların yazıldığı 1930'lu yılların politik görüşlerinin bir yansıması vardır. Bu yıllarda bir inkılap edebiyatının oluşturulmasına çalışılıyordu. Bu edebiyatın da ulusal, hümanist ve klasik niteliklerde olması isteniyordu. İlk başlıkta ulusal edebiyat, ikinci başlıkta halk ve divan edebiyatları, üçüncü başlıkta inkılap edebiyatı, dördüncü başlıkta yine ulusal edebiyat, beşinci başlıkta ulusal edebiyatın bir gereği olan dil bayramı, 6. başlıkta insani, hümanist bir edebiyat, 7. başlıkta edebiyat tarihimizle ilgili dengeli değerlendirmeler, 8. başlıkta Cumhuriyet'in ilk 15 yılındaki sevindirici edebi gelişmeler ve son başlıkta da Türk edebiyatı için geçerli olabilecek bir hümanizma tanımı çalışmaları ifade edilmektedir. Bunlarda politikanın etkisi yanında biraz da Türkçenin alması gereken yeni biçimin belirlenmesi konusundaki tartışmaları buluyoruz. Politikanın egemen oluşu da yine bu ileriye dönük projenin nasıl uygulanabileceği ve hazırlanışı gündemde olduğundandır. Bir bakıma politika bütün kültürel alanlarla birlikte bu dil çalışmalarını da yönlendirdiği için bir Osmanlı dönemi edebiyatı olarak divan edebiyatı ve dili de bu tavırdan payını almıştır. Ahmet Kutsi Tecer, içinde dil ile ilgili görüşlerin karıştırıldığı bir genelleme ve eleştiri özelliği taşıyan, 1930'ların politik yapılanmasının bir uzantısı durumundaki bu düşünceler için iddia nitelemesini kullanıyor ve büyük siyasi temayüllerin tesiri altında ileri sürüldüğünü belirtiyor. Dipnot 18. Ahmet Kutsi Tecer. Halk Edebiyatı ve Folklor. Kalem Dergisi, Mayıs 1938, N3, S99. Bunlara verdiği bir örnek şudur. Divan edebiyatı, sağlığını kaybetmiş bir dille, Osmanlıca ile milli ruhumuza, milli zevkimize tamamen yabancı kalan şekiller. Tecer, bu söze bir kaynak göstermez. Ama bu, daha önce yaptığımız alıntılardaki cümlelerle hemen hemen aynıdır.